Ayrım 4.
Gözleri koyu renkti. Alnının düşünceli bir anlatımı vardı. Yüzünde gururlu, tutkulu bir anlam okunuyordu. Yüzü zayıf, rengi solguncaydı. Ganya ile general prense şaşkınlıkla baktılar. Ne? Nastasya Filipovna mı dediniz? Siz onu da mı tanıyorsunuz? Evet, Rusya'ya geleli ancak 24 saat olduğu halde bu eşsiz kadını tanıdım. Prens, Rogojin'le tanışmasını, ondan dinlediklerini bir bir anlattı. General öyküyü büyük bir merakla dinledi. İnceleyen bakışlarını Ganya'ya dikti. Al, sana bir yenisi daha. Ganya şaşkınlıkla, ben sizin biri, diye söylendi. Tüccaroğlu gönül eğlendiriyor. Zaten bu adam hakkında çok şey duymuştum. Ben de duydum. Şu küpe olayından sonra Nastasya Filipovna hepsini anlatmıştı. Ama şimdi iş değişti. 1 milyona konma davası ortaya çıkıyor. Çirkin bir tutku. Ama gene de varlığı yatsınamaz. Bu güruhun kafaları dumanlanınca neler yaptıklarını da bilmeyen yoktur. Korkarım bundan bir olay çıkabilir. General sözlerini düşünceli bitirdi. Ganya sırıtarak, milyondan mı korkuyorsunuz? Diye sordu. Sen korkmuyor musun? Ganya birdenbire prense döndü. Prens, sizce bu adama değer verilebilir mi? Yoksa boş boğazın biri mi? Ne dersiniz? Ganya sorusunu garip bir tavırla sormuştu. O anda aklına gelen yeni ve değişik bir düşüncenin alevi gözlerine vurmuş gibiydi. General de saf içten bir merakla yan yan prense baktı. Ama ondan önemli bir yanıt beklemediği durumundan anlaşılıyordu. Bilmem ki nasıl anlatayım. Bu adam tutkuyla hem de hastalık derecesinde tutkuyla dolu. Çok hasta hali var. Petersburg'da bu ilk günlerinde kendini yeniden eğlenceye kaptırırsa yine yatağa düşecektir. General bunun üstünde durarak, demek siz böyle gördünüz, dedi. Evet, öyle gördüm. Ganya generale gülümsedi. Bu olayların oluşu bazen birkaç günü de bulmaz. Bakarsınız aynı günün, hatta bugünün akşamı bir şeyler oluvermiş. Kuşkusuz. Ama bütün bunlar seninkinin kafasından o anda neler geçeceğine bağlı. Evet ama siz onun bazen ne biçim bir kadın haline geldiğini biliyor musunuz? Generalin üzüntüsü bir kat daha artmıştı. Telaşla, yani ne hale geliyormuş, dedi. Bana bak Ganya, sen bu işi öyle yokuşa sürme. Nasıl söyleyeyim, candan davranmaya çalış, anladın mı? Niye öyle dudak büküyorsun? Sen bana baksana Gavrila Ardalyoniç, şimdi sırası gelmişken sana bu işin üzerine neden düştüğümü söyleyeyim. Bir kere şunu bil ki, bu işten kişisel bir çıkar gözettiğim yok. Çünkü bu konu çoktan çözümlenmiştir. Ben nasıl olsa sorunu kendi yararıma sonuçlandıracağım. Toski'nin kararı da kesin. Buna da kesin olarak inancım var. Bunun için şimdilik senin çıkarından başka bir düşündüğüm yok. İyice düşün. Yoksa bana güvenin mi yok? Hem sen akıllı bir adamsın. Böyle bir durumda bizi yüzüstü bırakman. Bu... Ganya generalden saklamak istemediği zehirli bir gülümsemeyle en önemli olan da bu diyerek imdadına yetişti. Alev saçan gözlerini generale dikmiş, bu bakışlarla içinden geçenleri ona aktarmak istiyordu sanki. Generalin kan beynine sıçradı. Evet, insan aklıyla hareket etmeli. Tuhaf adamsın doğrusu Gavrila Ardalyoniç. Şu tüccaroğlu, sanki senin için bir kurtarıcıymış gibi dört elle sarıldın. Böyle bir durumda zekanı kullanman gerekir. Ne düşünülüyorsa. Her iki taraf da açık, dürüst hareket etmeli. Ya da kimseyi zor durumda bırakmamak için önceden haber vermeli. Çünkü haber vermek için bol bol vakti var. Hatta şimdi bile. General kaşlarını anlamlı bir biçimde kaldırdı. Yalnızca birkaç saat kaldığı halde gene de var. Anlaşıldı değil mi? Açıkça şöyle istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorsan olduğu gibi söyle. Gavrila Ardalyoniç, çok rica ederim. Sizi zorlayan, tuzağa düşürmek isteyen yok. Bu işi bir tuzak olarak görüyorsanız tabii. İstiyorum. Ganya bunu yavaştan ama kesin bir sesle söyledi. Gözlerini yere indirdi, surat asarak sustu. General sevindi. Öfkeye kapılıp biraz ileri gittiği için pişman olduğu belliydi. Ansızın prense döndü. Prens orada bulunarak her şeyi duyduğu için kuşkulanır gibi oldu. Ama prense dönüp bir kez bakması kuşkusunun dağılmasına yetti. Prensin uzattığı güzel yazı örneğine bakarak, olağanüstü, dedi. Eşsiz bir örnek doğrusu. Bak Ganya bak, ne yetenek değil mi? Prens kalın bir parşömen kağıdına eski Rus harfleriyle Naçiz Rahip Pafnuti imzasını attı diye yazmıştı. Derin bir zevk ve heyecanla. Bu 14. yüzyılda yaşamış Rahip Pafnuti'nin kendi el yazısının kopyasıdır diye anlatmaya başladı. Bütün eski rahip ve metropolitlerin son derece zevkli, özenli imzaları vardı. Sizde hiç olmazsa Pogodin'in bastığı kitaplardan biri bulunmaz mı general? Bakın şurada da başka harfler kullandım. Şu yuvarlak iri harfler Fransızların geçen yüzyılda kullandıkları bir yazı biçimidir. Bazı harflerde değişiklikler vardır. Bunlar da sokak yazıcılarından örnekler. Bende bir örnek vardı. Ama bunun bile kendine göre bir değeri olduğunu hak vereceksiniz. Şu yuvarlak O ve A'lara bakın. Ben oldukça güç olan Fransız karakterini de Rus harflerine işlemeyi başardım. Buyurun, size daha güzel ve özgün bir yazı. Bakın şu çaba her şeyi yener cümlesine. Bu katiplerin, daha doğrusu askeri katiplerin kullandığı bir Rus yazı biçimidir. Bu yazıyla yüksek makamlara resmi yazılar yazılır. Yuvarlak harfli, sevimli bir kara yazıdır. Renk biraz koyucadır ama son derece zevklidir. Herhangi bir yazıcı bu çengellere ya da çengel özentilerine iltifat etmeyebilirdi. Ama bilmem dikkat ettiniz mi, toplu olarak bütün bunlar belirli bir karakteri biçimlendiriyor. Bu yazı asker yazıcının iç dünyasını bütün çıplaklığıyla yansıtmaktadır. Ah bir fırsatını bulsam da şu içimdeki cevheri ortaya dökebilsem. Yazık ki üniformanın katı yakası boynumu sıkıyor. Yazıda bile askeri disiplinin baskısını seçebilirsiniz. Geçenlerde gördüğüm bir yazı örneği beni pek şaşırttı. Rastlantı sonucu buldum onu. Hem de nerede? İsviçre'de. Bu bildiğimiz son derece yalın, katıksız bir İngiliz yazısıydı. Ama nasıl bir incelik anlatılamaz. Yazı değil, bir inci dizisi sanki. İşte başka bir tür yazı daha. Bu da Fransız işi. Bunu bir gezgin satıcıdan kopya etmiştim. Tıpkı İngiliz yazısı gibi. Yalnız bundaki siyah çizgiler İngiliz yazısından daha koyu renk, daha da kalın. Ancak bunda renk bağdaşması pek yerinde değil. Sonra harflerin ovalliğinin kaybolmuş olmasına da dikkat buyurun. Öte yandan çok çengele gidilmiş. Oysa çengel yazının en tehlikeli yanıdır. İyi yapılırsa hiç kuşkusuz böyle bir yazı eşsiz bir örnek olur. İnsan buna aşık olabilir. General de güldü. Ne incelikler bunlar? Siz yalnız hattat değil, sanatçısınız. Öyle değil mi Ganya? Olağanüstü. Ama kendi değerinin de farkında. Ganya son sözleri alayla gülerek eklemişti. Sen gül bakalım. Ben parlak bir gelecek görüyorum. Size yüksek bir baya mektuplar yazdıracağız prens. Başlangıçta ayda 30 ruble aylık da verilebilir. Birden saatine baktı. Aa, saat yarım olmuş. Şu işi bitirelim prens. Biraz acelem var. Bir daha görüşmemiz de güç olur. Buyurun oturun bir dakika. Sizi sık sık kabul etmeme olanak yok. Ama bir yardımda bulunmayı yürekten istiyorum. Elbette şöyle zorunlu ihtiyaçlarınız için. Ondan ötesi dilediğiniz gibi hareket edin. Size dairede hafif bir iş bulacağım. Ama devam zorunlu. Ayrıca ahbap olmanızı istediğim şu genç arkadaşım Gavril Ardalyanoviç'in ailesiyle kız kardeşi evlerinde dayalı döşeli birkaç odayı, hizmetçi de dahil pansiyon olarak kiraya veriyorlar. Benim önerimle gittiğinize göre Nina Aleksandrovna'nın sizi kabul edeceğini sanıyorum. Bu sizin için bulunmaz bir fırsat prens. Bir kere tek başınıza kalmaktan kurtulup bir aile yuvasına katılmış olursunuz. Petersburg gibi bir yerde tek başınıza yaşamanızı hiç uygun bulmam doğrusu. Öte yandan Gavril Ardalyanoviç'in annesi Nina Aleksandrovna ile kız kardeşi Varvara Aleksandrovna son derece saygıdeğer insanlardır. Nina Aleksandrovna memurluk hayatına birlikte atıldığımız emekli general Ardalyon Aleksandrovich'in eşi olur. Bazı nedenlerle ilişkilerimizi kesmek zorunda kaldığım halde generale her zaman saygım vardır. Bunları sizi o aileye salık verirken bir sorumluluk yüklendiğimi açıklamak için anlatıyorum. Sonra ödeyeceğiniz para da önemli bir şey olmayacak. Pek yakında aylığınızın bunu tamamen karşılayabileceğini umuyorum. Gerçi insana ayrıca bir cep harçlığı da gerekli. Ama darılmazsanız size bir şey söyleyeyim prens. Siz harçlık taşımaktan, daha doğrusu cebinizde para bulundurmaktan kaçının. Yalnız şu anda cüzdanınız bomboş olduğuna göre izin verin şu 25 rubleyi takdim edeyim. Sonra hesaplaşırız nasıl olsa. Sözlerinizden anlaşıldığı gibi candan, içi dışı bir adamsanız sizinle en ufak bir takışmamız olmaz. Hakkınızda bazı tasarılarım olduğu için sizinle bu kadar ilgileniyorum. Düşüncemin ne olduğunu daha sonra öğreneceksiniz. Sizinle ne kadar açık konuştuğumu görüyorsunuz. Herhalde sen de prensin evinizde kalmasında bir sakınca görmezsin Ganya. Ganya son derece nazik, terbiyeli bir tavırla doğruladı. Tam tersine, annem de çok sevinecek. Şimdilik yalnız bir odanızda kiracı var galiba. Öbürü, neydi onun adı? Ferdışçenko. Tamam, hoşuma gitmiyor bu Ferdışçenko. Hiç beğenmiyorum. Haddini bilmez soytarının biri. Nastasya Filipovna'nın ona neden bu kadar yüz verdiğini de bilemiyorum. Yoksa gerçekten mi bir akrabalıkları var? Yok efendim, hepsi şaka. Akrabalığın ağası yok aralarında. Yerin dibine batası herif. Prens, nasıl, hoşnut musunuz? Teşekkürler ederim general, çok iyi yüreklisiniz. Bana da son derece iyi davrandınız. Üstelik ben sizden hiçbir şey istemediğim halde. Sakın bunu gururumdan söylediğimi sanmayın. Gerçekten orta yerde sipsivri kalmıştım. Gerçi az önce Rogojin beni çağırmıştı ama. Rogojin mi? Bırakın şunu canım. Benden size bir baba ya da daha hoşunuza giderse dost öğüdü olsun. O Rogojin'i aklınızdan iyice silin. Siz gireceğiniz aile yuvasını bir an önce benimsemeye bakın. Bana karşı bu kadar iyiliksever olduğunuza göre general, bir işim daha var. Aldığım bir habere göre, general sözünü kesti. Beni bağışlayın artık. Bir dakika bile kalamam. Sizden Lizaveta Prokofievna'ya söz vereceğim. Uygun bir biçimde tanıtacağım sizi. Hemen kabul ederse fırsatı değerlendirmeye ve gözüne hoş görünmeye bakın. Aynı adı taşıdığınıza göre Lizaveta Prokofievna'nın size çok yararı dokunabilir. İstemezse buluşmanızı başka zamana bırakırız. Siz de artık kusura bakmazsınız. Sen şu hesaba bir bakıver Ganya. Biz deminden beri Fedoseyer'le uğraştık. İçinden çıkamadık. Unutmadan deftere işlemeliyiz bunları. General çıktı. Prens de dördüncü kezdir anlatmak istediği konuyu bir kez daha açamadı. Ganya bir sigara yaktı, prense de bir tane uzattı. Prens aldı. Ganya'nın işine engel olmamak için konuşmuyor, gözlerini çevresinde dolaştırıyordu. Ganya, generalin verdiği sayılarla dolu kağıdı şöyle bir gözden geçirdi. Dalgındı. Ganya'nın gülümsemesi, bakışı ve düşünceli hali prensi biraz sıktı. O aralık Ganya birdenbire prense yaklaştı. Prens, Nastasya Filipovna'nın portresini seyredalmıştı. Ganya, olağanüstü bir amacı varmış gibi prense dik dik bakarak, ''Bu kadını çok beğendiniz demek, öyle değil mi prens?'' diye sordu. ''Bulunmaz bir yüz. Bu kadının öyle düpedüz bir hayatı olmadığına da eminim. Yüzü neşeli gibi görünüyor ama büyük acılar tattığı belli. Bunu gözleri, şu iki ufacık kemik gözleriyle yanakları arasındaki kısım söylüyor. Bu yüzde gurur var. Ölçüsüz bir gurur var. Bu kadının iyi kalpli olup olmadığını bilemiyorum. Keşke iyi kalpli olsa, o zaman her şey kurtulurdu. Ganya ateş saçan bakışlarını prensten ayırmadan sordu. Peki siz olsanız böyle bir kadınla evlenir miydiniz? Ben kimseyle evlenemem, hastayım. Rogojin evlenir mi? Ne dersiniz? Evlenmeye gelince belki yarın bile evlenirdi ama bir haftaya varmadan da keserdi kadını. Prens bunu söyler söylemez Ganya birden öyle titredi ki prens bağırmamak için güç tuttu kendini. Kolundan yakalayarak ''Ne oldunuz?'' diye sordu. Kapıda görünen uşak ''Prens hazretleri, ekselans hanımefendilerin dairesine buyurmanızı rica ediyorlar.'' diye haber verdi. Prens uşağın arkasından yürüdü. 4. General Yepanchi'nin üç kızı da kanlı canlı, boylu boslu kızlardı. Omuzları biçimli, göğüsleri dolgundu. Kolları ve bacakları erkeklerinki gibi sağlam yapılıydı. Güçleri ve sağlıkları yerinde olduğu için boğazlarına pek düşkündüler. Bunu saklamazlardı da. Anneleri Lizaveta Prokofievna'nın oburlukları yüzünden kızlarını arada bir kınadığı olurdu. Ama kızlar onun bu konudaki düşünce ve uyarılarını dıştan kabul etmiş görünerek saygıda kusur etmedikleri halde onun mutlak egemenliğine çoktandır önem vermez olmuşlardı. Üç kız arasındaki dayanışma giderek öylesine güçlenmişti ki, zamanla generalin karısı onlarla tartışmaktan, onlara karışmaktan büsbütün vazgeçmişti. Ama çoğu zaman o eski huyu tepiyor, onu sağduyusuna göre hareket etmekten alıkoyuyordu. Böylelikle Lizaveta Prokofievna her yıl biraz daha garip ve çekilmez suyulu oluyordu. Neyse ki hırsını her zaman elinin altındaki yumuşak başlığı her yola gelebilen kocasından çıkarabiliyor. İçindeki acıyı boşalttıktan sonra da ailesinin dillik düzenliği yerine geliyordu. Generalin karısının da iştahsızlıktan yakındığı söylenemezdi. Her zaman saat yarımda kahvaltıdan çok öğle yemeğine benzeyen bir kahvaltı sofrasına kızlarıyla birlikte katılmaktan hiç geri kalmazdı. Küçük hanımlar daha önceden sabah uyanır uyanmaz yatakta bir fincan kahve içerlerdi. Bundan pek hoşlandıkları için alışkanlık haline getirmişlerdi. Sofra annelerinin odasına yakın küçük yemek salonunda saat tam yarımda hazırlanıyordu. Bu sıcak aile sofrasına vakti olursa bazen general de katılırdı. Masada çay, kahve, peynir, bal, tereyağı, hanımefendinin sevdiği bir tür lokma, köfte ve bunun gibi şeylerden başka sıcak ve koyu et suyu da bulunurdu. Öykümüzün başladığı sabah bütün aile kahvaltıya gelmeye söz vermiş olan generali bekliyordu. En ufak bir gecikme olsa hemen gelmesi için haber gönderilecekti. Ama general tam vaktinde geldi. Selamlaşıp elini öpmek için karısının yanına yaklaştığı sırada yüzünde değişik bir ifade gördü. Gerçi bugün kendi deyişiyle bir sürtüşme olacağını önceden sezinlemiş ve gece uyumadan önce bile bunun korkusunu çekmişti. Ama gene de içini bir ürperti kapladı. Kızlar yanına gelerek onunla öpüştüler. Dargın değillerdi. Ama onların halinde de bir başkalık vardı. Aslına bakılırsa bazı durumlar generali son derece kuşkulu bir adam haline getirmişti. Ama deneyimli ve becerikli bir baba olduğu için hemen gereken önlemleri almasını bilirdi. Romanımızın başında General Yapanchi'nin ailesi hakkında bazı açıklamalarda bulunarak durumlarını tam bir aydınlığa kavuşturmak bizce gereksiz ayrıntılara sapmak sayılmamalı. Az önce söylediğimiz gibi General pek bir eğitim görmemiş, tam tersine kendi deyişiyle kendi kendini yetiştirmiş bir insan olduğu halde olgun bir koca, iyi bir aile babasıydı. Kızlarını evlenme konusunda özellerine varıp sıkıştırarak sık boğaz etmeye kesinlikle karşıydı. Öte yandan hatta pek çok akıllı kimsenin düştüğü hataya uyarak çocuklarının mutluluğunu sağlamak kaygısıyla bazı aşırı babalık gösterilerinden de kaçınırdı. General bu tavrını Lizaveta Prokofievna'ya da kabul ettirmeye başarmıştı. Doğal bir şey olmadığı için aslında hiç de kolay değildi bunu yapmak. Ama generalin uyguladığı sistemin doğruluğunu gösterecek kanıtlar vardı. İsteklerine ve kararlarına dıştan bir karışma olmayan kızlar bir gün nasıl olsa kendiliklerinden evlenmeye karar vereceklerdi. Şımarıklığı işi yokuşa sürmeyi ister istemez bırakacaklardı. Ana babaya yalnızca onları uzaktan kollayarak yanlış bir seçime ya da kötü bir gidişe engel olmak, sonra da zamanı gelince bütün güçleriyle yardımda bulunarak işin iyi bir biçimde sonuçlanmasını sağlamak kalıyordu. Ayrıca Yapanchin ailesinin serveti ve toplumdaki durumları yıldan yıla geometrik bir ölçüde çoğalma gösteriyordu. Bu da zamanla Yapanchin'in kızlarının evlenme şansının artması anlamına geliyordu. Ancak bu doğal akış içinde birden bir gerçek daha çıkıverdi ortaya. Büyük kızlar Alexandra ansızın herkesin başına gelecek şekilde sanki böyle bir şey hiç beklenmiyormuş gibi 25'ine basıverdi. Yüksek çevreden yüksek kimselerle ilişkileri ve hesap dışı bir serveti olan Afanasi Ivanoviç Dotski'nin içindeki evlenme isteğinin kabarması da hemen hemen aynı zamana rastladı. 55 yaşlarında ince ruhlu, son derece zarif bir adamdı. Bütün amacı iyi bir evlilik yapmaktı. Güzelliğe değer verirdi Dotski. Generalle bir süredir sürüp gelen ve bazı mali işlerdeki ortaklıklarından ötürü son zamanda bir kat daha güçlenen arkadaşlıklarına güvenerek ona konuyu açmış, kendisine yol göstermesini istemişti. Bu arada kızlarından biriyle evlenmesinin mümkün olup olmadığını da sordu. Yapanchin ailesinin sakin ve güzel bir şekilde akıp giden hayatlarında köklü bir değişme olacağı gün gibi açıktı artık. Önceden de belirttiğimiz gibi ailenin küçük kızı Aglaya eşsiz güzellikteydi. Ama son derece bencil bir adam olduğu halde Totski bile Aglaya'nın kendisine verilmeyeceğini biliyor, gözünü başka yana çeviriyordu. Üç kardeş arasındaki körü körüne sevgi ve candan arkadaşlık nedeniyle Aglaya'nın evlenme işi belki gereğinden çok büyütülüyordu. Aglaya'ya düpedüz bir hayatı hiç düşünmüyorlar, onun için cennetlik bir gelecek tasarlıyorlardı. Aglaya'ya eşlik edecek adamın servetten başka çeşitli erdemlerin, başarıların sahibi olmasını istiyorlardı. Agrayen'in çeyiziyle Drahomas'ının eşsiz bir zenginlikte olması için iki kardeş bir takım özverilerde bulunmaya hazırdılar. Büyük kızlarının aralarında aldıkları karardan babalarının da haberi vardı. Bu nedenle Toski'nin isteği üzerine ona ancak iki kızdan birinin verilebileceğini düşündüler. Afanasi Ivanoviç Toski'nin de Drahoma konusunda bir zorluk çıkarmayacağı kesindi. Tam bir hayat adamı olan general bu evlenme önerisine hemen gereken önemi verdi. Öte yandan Totski bazı özel durumlar nedeniyle son derece ölçülü hareket ediyordu. Zaten yapan Çinler de kızlarına bu evlenme konusunu uzak bir olasılık olarak açmışlardı. Totski'ye kesin olmamakla birlikte Aleksandra'nın bu evlenme önerisine yanaşabileceği yanıtını vermişlerdi. Aleksandra sert yaratılışlı bir kız olduğu halde iyi kalpli, akıllı ve çok geçimliydi. Totski'ye severek varırdı. Ayrıca verdiği sözü de %100 tutardı. Gösterişli hayatı sevmezdi. Evliliğe temel bir takım değişiklikler değildi, huzur ve tatlılık getirebilirdi. Çok güzel olduğu halde fazla gösterişi yoktu. Totski'nin ondan daha iyisini bulması düşünülemezdi. Yine de iş çok yavaş yürüyordu. Totski ile general aralarında zamanı gelinceye kadar resmi ve kesin adım atmaktan kaçınmaya, dostça ve ortaklaşa karar vermişlerdi. Üstelik ana baba kızlarına bu konuyu tam olarak açmamışlardı bile. Bu işe girişilince bazı huzursuzluklar doğacağı kuşkusuz belirmiş, ana olarak bayan Yapanchina şimdiden hoşnutsuzluk göstermeye başlamıştı. Bu neredeyse işi bozabilecek nazik bir durum yarattığı için çok önemliydi. Totski'nin deyişiyle bu ince ve nazik durum bundan aşağı yukarı 18 yıl önce baş göstermişti. Orta Rusya illerinden birinde Afanasi Ivanoviç Totski'nin çok zengin çiftliklerinden birine yakın küçük ve bakımsız bir çiftlik vardı. Bu çiftliğin sahibi ardı kesilmeyen garip başarısızlıklarıyla ün yapmış, soyluluk bakımından Totski'den daha yüksek bir adamdı. Filip Aleksandrovich Barashkov iyi soylu bir aileden emekli bir subaydı. Gırtlağına kadar borçlanıp malını mülkünü rehine verdikten sonra köpek gibi çalışıp didinmiş, bir köylünün yapacağı işleri yapmış, sonunda ufak çiftçinin durumunu bir dereceye kadar düzeltebilmişti. En küçük bir başarı Barashkov'un canlanması için yeterdi. Gene canlandığı ve parlak umutlarla dolu olduğu bir gün en büyük alacaklılarından biriyle görüşüp bazı işlerini yapmak için birkaç günlüğüne çiftliğinin bağlı olduğu kente gitti. Kente varışının üçüncü günü köyün muhtarı saçı sakalı yanmış bir halde gelerek "Dün öğle vakti çiftliğiniz yandı, karınızı kurtaramadık ama çocuklar yaşıyor" diye kara haberi verdi. Bu sürprize feleğin sillelerine alışkın Barashkov bile dayanamadı. Delirerek bir ay sonra hummadan öldü. Yaran çiftlikte şuraya buraya dağılan köylüler borçlarına karşılık satıldı. Barashkov'un biri 6 öbürü 7 yaşındaki iki kızını Totski yanına aldı. Bunlar Afanasi Ivanoviç Totski'nin Alman asıllı ve çok çocuklu emekli kahyasının çocuklarıyla birlikte bakılmaya başladılar. Kısa zaman sonra küçüğü boğmacadan ölünce geriye yalnız Nastasya kaldı. Avrupa'da gezip tozmakla vakit geçiren Totski onları çabucak unutuverdi.